Ayrım 18, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 172. 1838, Tegucigalpa. Merkezi Amerika parçalara bölünüyor. Mora, Zanguatemala'da keşişlerin kışkırttığı halk kitlelerine karşı savaş veriyor. Ülkeyi bir araya dikmiş olan çürük ipler birer birer kopmakta. Costa Rica ile Nikaragua federal anlaşmayı feshediyorlar. Honduras da bağımsızlığını ilan ediyor. Tegucigalpa kenti 10 yıl önce o büyük birleşme tasarımını buradan başlatmış olan oğlunun yenilgisini davullar, teflerle kutluyor. Taşra çekemezlikleri, kıskançlık ve açgözlülük, bu eski zehirler Moraza'nın tutkusundan daha etkili çıkmış. Federal merkezi Amerika Cumhuriyeti 4 parçaya bölünmüş durumda. Yakında 5, sonra da 6 parça olacak. Hepsi de birbirlerine acımadan çok kin duyuyorlar. 1839, Copan, kutsal bir kent, $50 satılıyor. Alıcı da John Lloyd Stephens, Merkezi Amerika'daki Birleşik Devletler Büyükelçisi. Satılan kent Honduras'ta bir ırmak kıyısında balta girmemiş ormanların kuşatmasına uğramış eski bir Maya kenti olan Copan'dır. Copan'da tanrılar taş kesilmiş, tanrıların seçmiş ya da cezalandırmış olduğu insanlar da öyle. Copan'da 1000 yılı aşkın bir zaman önce sabah yıldızının gizlerini bulgulayan ve güneş yılını bir daha erişilmeyecek bir doğrulukla hesaplayan gökbilimci bilgiler yaşardı. Zaman o güzelim kabartmalı oyma merdivenli tapınakların güzelliğini bozmuş ama ortadan kaldıramamış. Tanrılar hala sunakların üzerinden maskların tüyleri arasında saklambaç oynarcasına bakıyor. Çalıların arasından yükselen çubukların üzerinde yılan ve jaguarlar hala dişlerini gösteriyor ve bu taşlarda hala tanrılarla insanlar soluk alıp veriyor. Sessiz ama asla suskun değil. 1839, Havana. Davulun sözü tehlikelidir. Küba başkomutanı büyük çiftliklerde davul dansları icra edilmesine izin vermeyi kararlaştırıyor. Ancak fiesta günlerinde ve işçi başlarının gözetimi altında olması koşuluyla. İşçi başları davulların isyan sesi yaymalarını önleyecekler. Kara davul, canlı davul tek başına ses vermez, başka davullarla konuşur. Erkek davul tanrılarla insanlara seslenir ve tehlikeli şeyler söyler. Davul seslendiğinde tanrılar gelip insan bedenlerine girer ya da bu bedenlerden kaçar gider. Çok eski zamanlarda akrep Akeke can sıkıntısını öldürmek için iğnesini sevişen iki insana batırmıştı. O gün bugündür kara deriler analarının karınlarından dans ederek doğarlar. Sevgiyi, acıyı, öfkeyi dansla yaşar ve yine dans ederek yaşamın yırtıcılığını delip geçerler. 1839, Havana, gazete reklamları. Ekonomi sayfası, satılık hayvanlar. Satılık kara derili kreole kadın, genç, sağlıklı, kusursuz, çok sessiz ve sadık, iyi aşçı, çamaşır ütüdebilir, çocuk bakımı için ideal, fiyatı 500 peso, ek bilgi 150 Daoist sokağında. Satılık temiz, kanlı, güzel bir at, 6 karış, 8 santim. Kiralık ev eşyası, ev hizmeti için zenci kadın, ırgat olarak ve başka her türlü işte çalışacak zenciler, çocuklarla oynayacak küçük zenciler, 21 Mart, satılık sülük, yarımadadan yeni gelmiş, üstün kalite. 1839, Valparaiso, aydınlatıcı. Şili'nin Valparaiso limanının Rinconada semtinde sade görünümlü bir evin önünde bir levha asıllı. Amerikan ışıkları ve erdemleri, yani mum, sabır, sabun, tevekkül, güçlü zamk, çalışma sevgisi. İçeride ocak dumanı, çocuk şamatası. Burada Simon Rodriguez oturuyor. Bolivar'ın öğretmeni evinde bir okulla ufak bir fabrika açmış. Çocuklara yaratıcı olmanın mutluluğunu öğretiyor. Mum ve sabun yaparak da geçimini sağlıyor. 1839, Vera Cruz. Tanrı aşkına bir koca, isterse yaşlı, çolak ya da sakat olsun. İspanyol Büyükelçisi Meksika toprağına ilk olarak adım atmaktadır. Vera Cruz'da cesetleri kollayan leş kargalarından başka kuş görmüyor. Karısını koluna takarak o hazin sokaklarda gezinmeye çıkıyor, ülkenin geleneklerini öğrenmek amacıyla. Kilisede yaralı, yamru yumru bir ermiş buluyor. Evde kalmış kızlar bu ermişe taş atarak tansık dilerlermiş. Genç olanlar ne kadar iyi nişan alırlarsa o kadar iyi koca bulacaklarına inanarak umutla atarlarmış taşları. Paduvalı ermiş Antoni'den artık koca ve avuntu beklemeyi kesmiş olan kız guruları ise heykeli sövgüler savurarak öç almak için taşlarlarmış. Zavallı ermiş Antoni'yi iyice benzetmişler. Surat paramparça, kollar güdük, göğüs yerine kocaman bir delik. Ayaklarının dibine ise çiçekler bırakırlarmış. 1840 Meksiko City Maskeli Balo. Meksiko City'nin terzi ve kuaförleri evden eve hanımefendiden hanımefendiye koşuşturmak zorunda kalıyorlar. Yoksullara yardım sağlamak amacıyla verilen baloda en şık kim olacak? Hangi güzel zafer kazanacak? Madame Calderon de la Barca, İspanyol Büyükelçisi'nin eşi, bir Meksika kılığı deniyor. Pueblo Vadisi'nin tipik giysileri. Ne mutlu imgeyi yansıtan aynaya. Dantel süslü beyaz bluz, kırmızı etek, işlemeli iç eteklerde pul pırıltıları. Madame Calderon rengarenk kuşağı beline yüzlerce kez doluyor. Saçını tam ortadan ayırıp büklümleri bir halkayla tutturuyor. Durum tüm kentte duyuluyor. Bakanlar kurulu tehlikeyi savuşturabilmek için toplanıyor. Üç bakan, dış ilişkiler, devlet ve savaş, büyükelçinin kapısını çalarak resmi uyarıda bulunuyorlar. Kentin en kalbur üstü hanımefendileri duydukları da inanamamaktadırlar. Baygınlıklar, nane ruhları, yelpaze rüzgarları. Böyle değerli bir hanımın böylesine değersiz bir kılığa bürünmesi, hem de toplum içinde. Dostlara öğüt veriyor, kor diplomatik baskı koyuyor. Kuzum, dikkatli olun, skandal çıkarmamaya bakın. Bu tür giysiler adı pek sağlama çıkmamış bayanlar içindir. Madame Calderon de la Barca ulusal giysileri giymekten vazgeçiyor. Baloya Meksikalı kılığında gitmeyecek. Lazio'lu bir İtalyan köylü kadının kılığını giyecek. Balonun düzenleyicilerinden biri İskoç kraliçesi olarak gelecek. Başka hanımlar Fransız saray fahişelerinin, İsviçre, İngiliz ve Aragon köylülerinin giysilerini kuşanacaklar. Ya da Türklerin kat kat yaşmaklarına bürünecekler. Müzik bir inci ve elmas denizinde yüzecek. Danslarsa pek kıvrak olmayacak. Ayaklardan değil de işkence aracını andıran o mini minnacık ayakkabılardan ötürü. Meksika'da yüksek sosyete. Bir ziyaret başlangıcında.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Emrinizdeyim efendim, ya siz?
Hep bildiğiniz gibi saygılar sunarım.
Geceniz nasıl geçti?
Saygılar sunarım.
İltifatınız, ya siz nasılsınız senyora? Saygılar sunarım, ya siz?
Emrinizdeyim efendim, hep bildiğiniz gibi.
Lütfen oturun.
Önce siz senyorita.
Yok, olmaz senyora, önce siz.
Peki gönlünüz olsun, resmiyete bakmayalım. Formalitelerden, etiketten tiksinirim ben.
Meksiko City'de sokak satıcılarının bir günü.
Kömür ister misiniz bayım? Yağ, domuz yağı, 1,5 metreliğe.
Tuzlanmış sığır eti, çok güzel et.
Düğmeler var gömleklere, düğmeler. Yaban elması var, biberli yemeklere taze yaban elması.
Muz var, portakal, nar var.
El aynaları.
Şişman şişman pideler, fırından yeni çıktı sıcak sıcak.
Asıl isteyen var mı? Puebla hasırı, 5 yarda boyunda.
Ballı çöreklerim var, peynirli ballı.
Şekerlemeci geldi, Hindistan cevizli kremalı.
Piyango bileti, 1 tane kaldı, son bilet 0,5 metreliğe.
Tortilla. Fıstık isteyen var mı?
Ekşimik tortillası.
Ördek var, şekerim sıcacık ördek.
Tamale satıyorum, minicik tamaleler.
Közde sıcak kestane.
Yüksek Meksika Sosyetesi, Doktor Hoşçakal diyor, yatak başında.
Senyora saygılar sunuyorum.
Teşekkürler senyor.
Yatağın ayak ucunda. Her zaman hizmetinizde olduğumu bilmelisiniz senyora.
Hayırlı sabahlar senyor.
Masanın yanında duralayarak.
Ayaklarınızı öperim senyora.
Senyor ellerinizden öperim.
kapıya yaklaşınca, ''Senyora, fakirhanemle bütün içindekiler ve hiç değerim olmasa da bendeniz ve benim olan her şey sizindir.''
''Teşekkürler doktor.''
Arkasını dönüp kapıyı açar, sonra yine yüzünü döner. ''Hoşça kalın senyora, saygılar sunarım.''
''Güle güle senyor.''
Sonunda dışarı çıkar ama kapıyı yine aralayarak başını uzatır. ''Hayırlı sabahlar senyora.'' 1840 Meksiko City. Bir rahibe manastır yaşantısına başlıyor. ''En iyi yolu seçmişsin sen. Seni kimse saptıramaz artık. Ey Tanrı'nın gözde kulu.'' 16 yaşındayken dünyaya veda etti. Bir araba içinde bir daha görmeyeceği sokaklardan geçiyor. Onu bir daha asla görmeyecek olan akraba ve arkadaşları Santa Teresa Manastırı'ndaki törene geliyorlar. ''Hiçbir şey ve hiç kimse saptıramaz seni.'' Artık o da İsa'ya gelin giden öteki kızlarla birlikte toprak bir taştan yemek yiyecek, ortasında kuru kafa bir masada işlemediği günahlar için kefaret ödeyecek. Başkalarının zevkini çıkardığı bu gizemli günahlardan kurtulmak için dikenli kuşak kuşanacak, başına dikenli taç takacak. Sonsuza dek yalnız yatacak bir çile döşeğinde, cildini dağlayan giysiler giyinecek. ''Olu Babil'in savaşlarından ırak, uzağında fesadın, günahların, şeytanın.'' Geldiğinde çiçekler elmas ve incilerle donanmıştır. Bütün süslerini çıkarıp soyuyorlar ona. Asla. Orgun ezgileri arasında piskopos öğütleyen, kutsayan sözler söylüyor. Parmağındaki papaz yüzüğü çok iri bir ametist. Diz çökmüş kızın başının üstünde istavroz çıkarıyor. Rahibeler ilahi okumakta.
''Ansilla Christi sum.''
Siyahlar giydiriyorlar ona. Diz çökmüş duran rahibeler yüzlerini yere sürdükçe mumların ışığında kara kanatlar açılıyor. Bir perde kapatılıyor. Tabut kapağı gibi. 1842 San Jose, Costa Rica. Zaman seni unutsa da bu ülke unutamaz. Guatemala City'de hanımefendilerle keşişler dağdan inen Önder Carrera'yı uzun sürecek bir diktatörlüğe hazırlıyorlar. Üç köşeli şapkayla resmi kılığı ve tören kılıcını onun üstünde deniyorlar. Rugan iskarpin giyip yürümesini, adını yazmasını, zamanı altın saatten okumasını öğretiyorlar ona. Domuz yetiştiricisi olan Carrera zenaatını başka yollardan sürdürecektir. San Jose, Costa Rica'da Francisco Morazan ölüme hazırlanmaktadır. Yüreğini pekiştiriyor. Yaşamayı seven, böylesine yaşam dolu olan Morazan için hayattan kopmak kolay değildir. Geceyi gözlerini hücresinin tavanına dikip vedalaşarak geçiriyor. Hayatı şahane geçmiştir. General vedalaşmayı erteliyor. Keşke daha az savaşıp daha çok yönetebilmeye fırsat bulmuş olsaydı. Uzun yıllarını Merkezi Amerika vatanı uğruna elinde palasıyla savaşarak geçirmiş ama bu vatan kendini ufak ufak parçalamakta direnmişti. Askerlerin borazan sesinden önce borazan kuşunun ötüşü duyuluyor. Göğün ta yükseklerinden geliyor bu ötüş. Morazan'ın çocukluğunun derinlerinden ve yine her zamanki gibi karanlığın sona erdiğini bildiriyor. Bu kez ilan ettiği son şafaktır. Morazan infaz müfrezesinin karşısına geçiyor, yüzünü açıyor. Silahların doldurulup nişan alınmasını kendisi buyuruyor. Silahların açısını düzeltiyor ve ateş komutunu veriyor. Yaylım ateşi onu toprağa geri döndürüyor. 1844 Meksiko City, Dövüş Horozları. Meksika'nın yarısı hem mülk sahibi hem de tefeci olan kiliseye aittir. Öteki yarısı da bir avuç beyefendiyle kendi toplumlarına hapsedilmiş yaşayan kızılderililere. Başkanlığın işletmecisi ise kamu barışına ve kendi dövüşçü orazlarının sağlığına göz kulak olan General López de Santa Anna. Santa Anna ülkeyi koltuğuna bir horoz sıkıştırmış durumda yönetiyor. Piskoposlarla elçileri bu durumda kabul ettiği gibi yaralanmış bir horoza bakmak için kabine toplantılarını yarım bırakıp çıkabiliyor. Kurduğu horoz dövüşü arenaları hastanelerden, çıkardığı horoz dövüşüyle ilgili yasalar eğitim yasalarından çok. Kişisel çevresini de horoz dövüşüyle yakından ilgili kimseler oluşturuyor. Bir de profesyonel kumarbazlar ve aslı olmayan albayların dulları. Santa Anna'nın çok sevdiği tüyleri renkli bir horoz var ki bu kuş önce dişi gibi davranıp pasmıyla cilveleşiyor. Onu gülünç duruma düşürdükten sonra da gagasıyla karnını deşip öldürüyor. Ama generalin en gözde horozu yırtıcı Perdito'dur. Santa Anna, Pedrito'yu Vera Cruz'dan getirmiş, yanında biraz toprakla, horoz sıla özlemi çekmesin, bu toprakta belensin diye. Santa Anna, horoz mahmuzunun bıçağını kendi eliyle ayarlıyor. Katır sürücüleri gezgin serserilerle bahse tutuşuyor. Hasım horozunun uğuru kaçsın diye birkaç tüyünü yolup çiğniyor. Bozuk parası kalmayınca dövüş alanına madalyalarını atıyor. 5'e 8 veriyorum. 4'e 8 olsun istersen. Tüy kasırgasının arasında bir şimşek çakıyor. Pedrito'nun mahmuzu karşısındaki şampiyonların boğazını yarıyor. Santa Anna tek ayağının üstünde oynarken katil, ibiğini kaykıltıp kanatlarını çırparak ötüyor. 1844 Meksiko City, Santa Anna. Kaşlarını çatmış, gözlerini boşluğa dikmiş bakıyor. Dövüşte yitirdiği bir horozu düşünüyor belki. Ya da kendi kopuk bacağını, şanlı bir savaş andacı. 6 yıl önce Fransa kralına karşı verilen önemsiz bir savaşta bir yaylım ateşi koparmıştı bacağını. Sakat başkan hasta yatağında kıvranırken sekreterlerine vatanıyla vedalaşan 15 sayfalık kısacık bir mektup yazdırtmıştı. Ne var ki bir süre sonra yaşama ve koltuğuna dönmüştü huyu olduğu üzere. Muazzam bir kortej kopuk bacağı Vera Cruz'dan başkente kadar eşlik etmişti. Bacak Santa Anna ile birlikte bir tentenin altında gelmişti başkente. Santa Anna beyaz tüylü şapkasını arabanın penceresinden sallıyor. Arkadan da tören giyimleriyle piskopos ve bakanlar, elçiler, sayısız hassa subaylarıyla ağır süvariler geliyordu. Bacak yüzlerce bayrak dizisinin altından geçmiş ve bu arada dualar, söylevler, şiirler, ilahiler ve top atışları yükselmişti. Kabristan'a gelindiğinde başkan anıtın önünde ölümün avans olarak almış olduğu öz parçasına son bir saygı konuşması yapmıştı. O gün bugündür kopuk bacağın yeri acır. Hele bugün her zamankinden çok daha acıyor. Acısı başkanın içine dökülüyor. Çünkü isyancı halk mezarlıktaki anıtı yıkmış, o kopuk bacağı Meksika sokaklarında sürüklemektedir. 1845 Vuelta de Obligado. Tacirlerin işgali. 3 yıl önce İngiliz müfrezesi Göksel İmparatorluğu aşağılamıştı. Kantonun ve sahilin geri kalan bölümünün ablukaya alınmasından sonra İngilizler ticaret özgürlüğü ve batı uygarlığı adına Çinlilere afyon tüketimi dayatmıştı. Çin'den sonra Arjantin, Buenos Aires limanının uzun yıllar abluka altında tutulması hemen hemen hiçbir işe yaramamıştı. Port resine tapılmasını emreden ve hokkabazlarına kral giysileri giydiren Juan Manuel de Rosas, Arjantin'in ırmaklarını açmayı hala reddetmektedir. İngiliz ve Fransız bankerleri yıllardır bu küstahlığın cezalandırılmasını istemektedirler. Çok sayıda Arjantinli ülkelerini savunurken yaşamlarını yitiriyor, gel gör ki en sonunda dünyanın en güçlü devletlerinin savaş gemilerinin topları Parana Irmağı'nın ağzındaki zinciri koparmayı başarıyor. 1847 Meksiko City, Fetih. Meksika gözlerimizin önünde ışıldıyor. Bu sözcüklerle Başkan Adams 100 yılın başında kendi gözlerini kamaştırmıştı. İlk ısırışla Meksika Texas'ı yitirdi. Şimdi Birleşik Amerika Meksika'nın tümünü tabağına almış bulunuyor. General Santa Anna geri çekilme üstadı. Hendeklerde kılıç ve cesetlerden bir iz bırakarak güneye kaçıyor. Hiçbir zaman doğru dürüst para alamayan yaralı, yarı aç askerlerini yenilgiden yenilgiye sürükleyerek geri çekiyor. Onların yanı sıra katırların çektiği Nuh-u Nebi'den kalma toplar, arkadan gelen kucağı çocuklu çaput giysili, sepetlerle tortilla taşıyan kadınlar kervanı. Santa Anna'nın subayı erinden çok olan ordusu ancak kendi zavallı yurttaşlarını öldürmekte işe yarıyor. Chapultepec Kalesi'ndeki Meksikalı Harbi Kulu öğrencileri çocuk denecek yaşta teslim olmuyorlar. Bombardımana umuttan doğmuş olmayan bir inatla karşı koyuyorlar. Üzerlerine taş duvarlar yıkılıyor. Zafer kazananlar bu taşların arasına yıldızlı çizgili bayrağı dikiyorlar. Bayrak geniş vadiyi dolduran dumanların arasında dalgalanıyor. Fatihler başkente giriyor. Mexico City, 8 mühendis, 2000 din adamı, 2500 avukat, 20 bin dilenci. Bir araya toplaşmış olan halk hırlıyor. Damlardan aşağı taş yağıyor. 1848, Guadalupe Hidalgo'nun villası, Conquistadorlar. Washington'da Başkan Polk ülkesinin artık Avrupa kadar büyük olduğunu duyuruyor. Bu doymak bilmez genç ülkenin hamlelerini hiçbir güç durduramıyor. Birleşik Devletler güneye ve batıya doğru genişliyor. Kızılderilileri öldürüp komşularını çiğneyerek hatta toprak satın alarak. Louisiana eyaletini Napolyon'dan satın almıştı ya, şimdi de İspanya'ya Küba adasına karşılık 100 milyon dolar öneriyor. Yine de fetihle kazanılan haklar hem de daha ucuzdur. Meksika ile anlaşma Guadalupe Hidalgo villasında imzalanıyor. Meksika göğsüne dayanan namlunun ucunda toprağının yarısını Birleşik Devletlere bırakıyor. 1848 Mexico City, İrlandalılar. Mexico City'nin ana plazasında fatihler ceza infazındadırlar. Baş kaldırmış olan Meksikalıları kırbaçtan geçiriyorlar. İrlandalı isyancıları da suratlarını demirle dağladıktan sonra dar ağacında sallandırıyorlar. St. Patrick İrlanda müfrezesi işgalcilerle birlikte gelmiş ama işgal edilenlerin safında dövüşmüştür. Kuzeyden Molino del Rey'e kadar olan bölgede İrlandalılar Meksikalıların kaderini, kötü talihini benimsemişlerdir. Birçoğu Churubusco Manastırı'nı mühimmatsız savunurken öldü. Tutsak düşenler yüzleri demirle dağlanmış, dar ağacından usul usul sallanmakta. 18. ayrımın sonu. Sayfa 184.